Üçüncü kaset birinci yüz, sayfa 60. 38 dipnota devam. Uzun çarşılı, merkez ve bahriye, sayfa 507'de donanma hakkında. Ayrıca diğer birçok Türkçe eserler. Selim'in reform projelerinde ağırlık noktası topçuluk, istihkam, denizcilik ve bunlara yardımcı bilimlerde eğitim sağlayan yeni askerlik ve denizcilik okullarına verilmişti. Selim bu okullarda büyük ölçüde Fransız yardımına bel bağladı. Fransız subaylar öğretmen ve eğitmen olarak atandı. Fransızca bütün öğrenciler için zorunlu kılındı. Ayrıca çoğu Fransızca olan ve dikkati çekici olarak bir Grande Encyclopédie tanımını da kapsayan 400 kadar Avrupa kitabından bir kitaplık da kuruldu. 39 dipnot. A. De Jure de Saint-Denis, Revolution de Constantinople, N. 1807-1808, 1. 1819,76. Fransa'daki rejim değişikliği sultanı Fransız yardımını aramaktan caydırmadı. 1793 sonbaharında Osmanlı hükümeti Paris'e Fransa'dan almak istediği subay ve teknisyenlerin bir listesini gönderdi. 1795'te de Reysül Küttab Ratip Efendi Kamu Güvenliği Komitesi'ne aynı mahiyette fakat daha uzun bir liste sundu. 40 dipnot. Bakınız H. von Sibel. Le Propagande Revolutionnaire en 1793 ve 1794. Re. History. 11. 1879. 107-108. A. Debidur. Rochelle de Act du Directeur. 2. 1911. 630 D. Karal. Osmanlı tarihine dair vesikalar. No. 14-15. 1940. 175 D. 1796'da Fransız Büyükelçisi General Aubert Dubay'e kendisiyle birlikte bütün bir Fransız askeri uzmanlar heyetini İstanbul'a getirdi. 41 dipnot. Jörü 1, 68'de, 2, 12'de. Osmanlı askeri reformunda Fransız işbirliği 1798-1802 Türk-Fransız Savaşı ile kesintiye uğradı. Fakat sonra tekrar başladı ve General Sebastiani'nin 1806-1807 yıllarında Türkiye'de görev almasıyla en yüksek noktasına ulaştı. Gerçi devrimin saf şarabı artık askeri diktatörlükle sulandırılmış bulunmakla beraber bu daha alışılmış çeşni zaferin de eklediği baharatla onu sadece daha lezzetli kıldı. Bütün bunların sonucu yeni bir sosyal unsur yaratmak oldu. Öğrenim, okuma ve kişisel temasla Batı uygarlığının bazı cephelerini tanıyan, en az bir Batı dili genellikle Fransızca bilen 42 dipnot. Özellikle ticarette ve donanmada İtalyanca da oldukça biliniyordu. İlk başta Türkçe'ye adapte edilmiş Avrupalı sözcükler İtalyanca şekliyle alınmıştır. Ve Batılı uzmanlara daha iyi yeni yollar gösteren mürebbileri ve rehberleri olarak bakmaya alışmış bir genç kara ve deniz subaylar heyeti. Bunlar çağdaşlarının çoğu gibi rahat ve hücum edilmez bir cehalet tepesinden kafir ve barbar batıya hakaretle bakamazlardı. Tam tersine hem eğilim hem de çıkar nedenleriyle gericilere karşı batıcılarla birlik oldular. Fakat batı kültürünün batılı şeylere karşı çok kez heyecanla dolu bu yeni öğrencileri, 43 dipnot. İyi bir örnek, 1793'te Londra'ya giden ve Osmanlı reformları hakkındaki Fransızca kitabı 1797'de Üsküdar'da basılan Mahmut Raif idi. 1807'de Asi Yeniçeriler tarafından öldürüldü. Daha müpen bir sima, 1803'te Üsküdar'da basılan ve 1810'da Paris'te Le Langle tarafından ikinci basısı yapılan Diabrit de Lingenor, Sur l'état actuel de l'art militari, du génie et de science et Constantinople adlı kitabın yazarı Seyit Mustafa'dır. Langle'ye göre Seyit Mustafa, mühendislik okulu mezunu ve daha sonra da orada hocaydı ve o da Asiler tarafından öldürülmüştü. Fakat Hammer Purgstall, Stadtverfassung 1.81 ne? Seyit Mustafa'nın düzme olduğunu ve kitabın Reis Efendi'nin isteği üzerine Rum tercüman Yakovaki Agrila Pulo tarafından yazıldığını söyler. Mustafa, Avrupa bilimine olan genç yaşındaki heyecanlı sevgisini tasvir ediyor ve şöyle diyor Fransızca. Böylece ona yaklaşma fikrini edindim ve vakit kaybetmeden güzel bilimler üzerine yazmış olan yazarların bilgisini beni eriştirebilecek, onları bana tanıttıracak en evrensel dil olarak Fransızcanın öğrenimine koyuldum. Çok geçmeden Batı'nın matematik ve balistikten daha fazla sunacak şeyleri olduğunu fark ettiler. Fransızcayı bilmeleri de onlara ders kitaplarının dışında başka şeyler okumak yeteneğini verdi. Bu diğer şeylerin bazısı kendi okullarının kitaplarında bulunuyordu. Diğerlerinin ise 1792'den sonra Fransız Cumhuriyet Hükümeti'nce seçilip atanan Fransız öğretmenler tarafından onların dikkatine sunulduğunu kabul edebiliriz. 44 dipnot. Bakınız Asım Efendi Vakainamesi. Aşağıda sayfa 72 ve devamında zikredilmiştir. Aynı dönemde 3. Selim'in reformlarından bir diğeri diplomasi reformu Batı'ya ikinci bir pencere açtı. 18. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı İmparatorluğu yabancı ülkelerde hiçbir sürekli diplomatik temsilci bulundurmamıştı. Zaman zaman şu ya da bu yabancı başkente özel bir amaçla özel elçiler gönderildi. Fakat 1792'ye kadar geçen zaman boyunca bütün bunların sayısı 20'yi zor bulur. İmparatorluk, yabancı devletlerle normal ilişkilerinde İstanbul'da oturan yabancı elçilere dayanmayı tercih ediyordu. Bunlarla bile işler esas olarak yerli Hristiyan tercümanlar aracılığıyla yürütülüyordu. Devletin en yüksek memurlarının bile pek azı herhangi bir Batı dili biliyor ve pek azının Avrupa üzerine doğrudan doğruya bir tecrübesi bulunuyordu. 45 dipnot. 1770'te Amiral Spiridov, komutasındaki bir Rus filosu Batı Avrupa'yı dolaşarak Akdeniz'e girip Ege'de Türklere saldırdığı zaman anlaşılan hala ortaçağ haritalarını kullanan Osmanlı hükümeti Rusların Baltık'tan Adriyatik'e seyretmesine müsaade ettiğinden dolayı Venedik'i protesto etmişti. Bakınız Kramers, Die Geographie in L1 ve ekleri. Daha önceleri Osmanlı hizmetinde çok kez en yüksek mevkilere yükselmiş ve kendileriyle birlikte paha biçilmez hüner ve bilgiler getirmiş olan Avrupa doğumlu ve eğitimli dönmeler çok önemli bir rol oynamıştı. Fakat bu bilgiler nadiren Türklere nakledilmişti. Sonunda 18. yüzyılda eski Hristiyanlar artık gittikçe Müslüman Türklerin tekeline geçen devlet divanlarında önemli bir rol oynamaktan çıktılar. Hür Türk kuşağından laik eğitim görmüş sivil bürokratlar, başkentin siyasal ve kültürel hayatında gittikçe artan bir rol oynamaya başladı. Bunlar Avrupa'nın önemini fark ediyorlardı. Bazısı değişiklik ihtiyacını bile görüyordu. Şüphesiz ki Türkiye'yi batılı devletlerin normal uygulama düzeyine uydurmak kadar Avrupa ülkeleri ve işleri üzerinde doğrudan doğruya ve daha güvenilir bilgi sağlamak amacıyla 1792'de 3. Selim başlıca Avrupa başkentlerinde düzenli ve sürekli Osmanlı elçiliklerinin kurulmasına karar verdi. İlk elçilik 1793'te Londra'da açıldı. Onu bir fasıladan sonra Viyana, Berlin ve Fransız Cumhuriyeti'ne ilk Osmanlı elçisi olarak Seyit Ali Efendi'nin 1796'da gittiği Paris izledi. 46 dipnot. Elçiliği hakkındaki genel takriri Ahmet Refik tarafından şurada yayınlandı. Toem 4. 1329-1911 1246-D 1322-D 1378'de, 1458'de, 1548'de. Seçilmiş bazı mektupları Karal tarafından Fransa, Mısır ve Osmanlı İmparatorluğu 1797-1802-1940 adlı kitapta yayınlanmıştır. İlk elçilik yeri olarak Londra'nın seçilmesi. Cevdet, tarih 6. 257-60'da açıklanmıştır. Karşılaştırma. Uzun Çarşılı, 19. asır başlarına kadar Türk-İngiliz münasebatına dair vesikalar. Bell, No. 51, 1949, 581D ve Karal, Fransa-Mısır, sayfa 169D. Diğer görevleri arasında bu elçilere gittikleri ülkelerin kurumlarını incelemek ve imparatorluğun hizmetkarlarına yararlı dilleri, bilgileri ve bilimleri öğrenmek talimatı verildi. 47 dipnot. Karal, Selim 3, sayfa 79. Bu ilk diplomatların çoğu eski okuldan Osmanlı saray veya hazineye evrak memuru olan ve batı dillerini bilmeyen tutucu görüşlü kimselerdi. Bunların çoğu gönderdikleri mektuplara bakılırsa gönderildikleri ülkeler hakkında çok az şey öğrenmişler ve öğrendikleri şeylerden de fazla etkilenmemişlerdi. 48 dipnot. Bu elçilikler hakkında bakınız T. Naf, In Taos, 1963, 295-315. Bernard Lewis, Elçi, L. 2. Zinkasen, 7, 55. Cevdet, Tarih, 6, 88D, 231D, 257D. Karal, Selim 3, sayfa 163D. Bebinger, Gestetstraber, sayfa 331-332. Burada yayınlanmış belgelerin bir bibliografyası verilmiştir. Bu elçilerin mektuplarının ve takrirlerinin birçoğu o zamandan beri Karal, Uzun Çarşılı ve diğer Türk bilim adamları tarafından yayınlanmış ve incelenmiştir. Fakat tek başlarına seyahat etmiyorlardı. Vazgeçilmez Rum tercümanlarından başka beraberlerinde görevleri Avrupa dillerini, özellikle Fransızcayı ve Batı toplumunun yaşayış yolları hakkında bir şeyler öğrenmek olan genç Türk katipler de götürdüler. Bu elçilikler böylece birçok gence bir süre bir Avrupa kentinde oturmak, bir Avrupa dili öğrenmek ve çağdaş Avrupa ülkeleri arasında hüküm süren bazı devrimci fikirleri tanımak fırsatını verdi. Bunlardan bazıları dönüşlerinde Babali'de memur oldular. Orada bürokratik hiyerarşi arasında kara ve deniz reformlarının subaylar arasında yarattığı gibi batıya dönük bir azınlık teşkil ettiler. Şimdiye kadar sadece Müslümanlardan söz ettik. Fakat tabiatıyla imparatorlukta Hristiyan ve Yahudi olan başka unsurlar da vardı. Yahudiler bu devrede batıdan hayret edilecek derecede az etkilenmiş görünmektedir ve bir veya iki istisna dışında önemli hiçbir rol oynamamışlardır. Hristiyanlara gelince özellikle başkentin Rum ve Ermeni eliti batı ile uzun süreden beri yakın ilişki halinde bulunmuşlar ve batı dillerine aşinalığın kendi tekerlerinde olması sayesinde Osmanlı devlet ve ekonomisinde önemli bir mevki kazanmayı becermişlerdi. 17. yüzyıl sonlarında Fener Rumları o zamana kadar yabancı elçiliklerde tercüman olarak çalışan dönmeleri ve Levantenleri tedricen bertaraf ettiler. Rumlar ve daha az ölçüde Ermeniler Batı kültürüne yeter derecede aşina idiler. Bunların zengin ailelerinin çoğu uzun süreden beri oğullarını eğitim için İtalyan üniversitelerine, özellikle Padova'dakine göndermeyi gelenek edinmişlerdi. Bu suretle bunlar hem dil hem de entelektüel bakımdan zamanın yeni batılı fikirlerini almaya hazır idiler. Bununla beraber genel olarak devrim fikirlerinin İstanbul Hristiyanları üzerindeki etkisi önemli olmadı. Kiliseler otoritelerini tabiatıyla devrime karşı kullandılar. Zengin ve tutucu Rum aristokrasisi de mevcut Osmanlı düzenini tehdit eden tehlikeyi fark ederek önce bu kadar büyük çıkarları bulunduğu bir rejimi korumayı tercih ettiler. Bununla beraber özellikle Fransızlar Rumlara ve diğer milli Emenlere doğrudan doğruya hitap etmeye başlayınca Hristiyanlar arasında Fransız fikirlerini benimseyenler bulundu. Bazı Osmanlı Hristiyanları, örneğin Modrea Dihonson gibi, Fransız Cumhuriyeti'ne karşı Osmanlı politikasını etkilemekte küçük bir rol oynamış olabilirler. Daha sonra devrimin fikirlerini patlayıcı etkisiyle Balkan uluslarına iletmekte şüphesiz hayati bir rol oynadılar. Fakat batılı fikirleri Müslüman Türklere iletmekteki rolleri küçük ve dolaylıdır. Ve esas itibariyle tercüman, dil öğretmeni gibi görevleriyle sınırlı kalmıştır. Hristiyan ve tabi millet olarak iki katlı itibarsız idiler ve nakletmeye teşebbüs edebilecekleri herhangi bir yeni fikir için dinleyecek fazla kulak bulmaları muhtemel değildi. Bizzat kendi laik ve dini liderleri onlara karşı olduğu için de özellikle böyleydi. Azınlıkların bir rolü olduysa o da bir tampon hizmeti görmeleridir. Türkiye'de düzenli batılı ticari ve diplomatik faaliyetlerin etkisini mahsederek ve bu suretle Türkleri doğrudan doğruya temas ve bulaşmadan koruyarak. Bununla beraber yapmış oldukları şey bir taraftan Türkçe'ye, öte yandan da Fransızca veya İtalyanca'ya aşina ve böylece gerektiğinde batılı kitapları çevirmeye, batılı öğretmenlere tercümanlık yapmaya ve istekli Türklere batı dillerini öğretmeye yetenekli bir insanlar nüvesi sağlamak oldu. Devrim fikirlerinin Türkiye'ye akabileceği kanallar mevcut idi. Ama bunların kullanılması şansa bırakılmamış, Fransızların besleyici çabalarıyla desteklenmişti. Kısmen genel misyoner heyecanı, kısmen de hala ihmal edilemeyecek durumda olan Osmanlı gücünün kritik bir zamanda desteğini sağlamak amacıyla Fransızlar Osmanlı başkent ve vilayetlerinde sempati kazanmaya büyük önem verdiler. Başlangıçtan beri İstanbul'daki Fransız topluluğunun önemli bir bölümü devrime katıldı ve devrim kokartları takmak ve devrimci mitingler yapmak suretiyle Avusturya ve Prusya elçiliklerinde kızgınlık uyandırdı. 49 dipnot. İyi de Mercer. Un ambasse e Konstantinopol 1. 1927. 45. Zinkasın 6. 86 J1 D. Cevdet Tarih 6. 183'de. 1793 Haziran'ında vatandaş de Corque, eski Marco de Saint-Croix, hem Fransız politikası için Osmanlı desteğini hem de devrim için Osmanlıların sempatisini kazanmak çift göreviyle Fransız Cumhuriyeti'nin elçisi olarak İstanbul'a geldi. Cumhuriyet bayrağının asılma töreni, Sarayburnu açıklarına demir atan iki Fransız gemisinden atılan selam toplarıyla zirvesine ulaşan bir genel kutlamaya vesile verdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun Fransız ve Amerikan Cumhuriyetlerinin ve silahlarını tiranların ahlaksız ittifakında kirletmemiş diğer birkaç devletin bayraklarını dalgalandırdılar. 50 dipnot. Marser 2. 12-15. Bu dönemde Türkiye'de Fransız propagandası hakkında ayrıca bakınız Sibel in Re History 11 107'de. Kamu Güvenliği Komitesi'nin yayınlanan tutanaklarında Cumhuriyet'in amaçları için Türkiye'de büyük miktarda para harcamalarına birçok atıflar vardır. Daha fazla ayrıntı için bakınız Bernard Louis in The New Asia sayfa 40'de. Tantanalı bir törenle bir hürriyet ağacı Türk toprağına dikildi. Onun büyümesini teşvik için Fransız hükümeti daha ileri adımlar da attı. 1795 Nisan'ında Paris'te Dışişleri Bakanı Kamu Güvenliği Komitesi'nin İstanbul'da Fransız matbaasını yeniden kurmaya karar verdiğine ve Fransız Ulusal Basın Evi Müdürü Louis Allier'in bu işi üzerine aldığına dair mektubunu Deschors'a bildirdi. İki matbaa ve bir sürü Fransız harfleriyle birlikte üç de yardımcı gönderildi. Elçiye bu matbaayı Cumhuriyet için en yararlı şekilde kullanmak talimatı verildi. 51 dipnot. İbit, sayfa 116'de. Le Lagarde. Note sur le journal François de Constantinople. A. Epic. Revolutionary. J. As. 236, 1948, 271'de. Gerçek Türk Gazetesi, sayfa 10'de. Sonuncu kitapta, Florel, yıl 5, 20 Nisan 1797 günlü, Gazette François de Constantinople'un bütün nüshasının reprodüksiyonu verilmiştir. 1795 Temmuz'unda Deschors, Cumhuriyet ordularının zaferleri hakkında Türkçe bir bülten dağıttığını bildirmişti. J. Sorel. Europe et la Révolution François. 14.1909-248. Bununla beraber herhangi bir broşür, bülten veya gazeteden çok daha önemlisi İstanbul'daki ve diğer yerlerdeki Fransızların o zamana kadar görülmemiş kişisel çabalarının etkisiydi. Bunlar geçmişte Frankleri ve Müslümanları resmi temaslar dışında her türlü temastan alıkoyan ve her birinin kendi topluluğu içine kapanmasını gerektiren karşılıklı anlaşmayı terk ettiler. Ve ilk kez Müslüman Türklerle samimiyet kurmaya ve onların dostluğunu kazanmaya çalıştılar. Türkçe konuşan Fransızlar ile yerli Hristiyanlar ve bazı Türkler başkentte zamanın ihtiyaç ve fikirlerinin tartışıldığı yeni bir toplum teşkil etmeye başladılar. Devrimci Fransa'nın heyecanlı iyimserliği de rehberlik ve ilham kaynağı olarak batıya bakan az fakat yüksek mevkili Türkler arasında yankı buldu. Türk tepkisi 52 dipnot. Çağdaş Türk tarihçileri şuralarda ele alınmıştır. Bebinger, Gestit Straber, O. M. von Schletta, Weishart, Day Osmanschen, Gestit Straber, Der Nuenzeit, Denkschriften, Der Phil, History, Cluster, KGL, Ak, Der Wissenschaften, 8. 1856, 1D. En önemli yayınlanmış tarih 1791-1808 yıllarında İmparatorluğun resmi vakainamesini yazan Asım Efendi. Soru işareti 1755-1819. Asım Efendi'ninkidir. Asım tarihi. Asım hakkında bakınız Bebinger. Geschichte Straber. Sayfa 339-340. Schlechta Weishart. Sayfa 10-11. Ve Köprülü'nün Asım hakkında İA'daki yazısı. Çok daha derin tarih Ahmet Cevdet Paşa 1822-95'inkidir. Onun 12 ciltlik 1774'ten 1826'ya kadar Osmanlı İmparatorluğu tarihi Osmanlı tarihçiliğinin en büyük başarılarından biri olarak yer almalıdır. Cevdet tarihi, büyük ölçüde birçoklarının metnini tam olarak aldığı arşiv belgelerine dayanır. 1910'da Osmanlı, daha sonra Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşundan beri Türk tarihçileri bir aralık başka bir yere taşınan ve yeniden düzenlenen devlet arşivlerindeki belgelerden gittikçe artan sayıda incelemeler ve basılar yayınlamışlardır. Kısa bir açıklama için bakınız Bernard Louis, Başvekalet Arşivi. In L2. S. J. Show. Archival Source for Ottoman History. The Archives of Turkey. Jaws. 1960. 1-12. Devrim, diğer çağdaş gözlemciler gibi ona önce büyük bir önemi olmayan, sadece bir iç sorun olarak bakan Türkleri doğrudan doğruya pek az etkilemiş görünmektedir. Devrim savaşla komşu ülkelere yayıldığı ve Batı Avrupa'yı sarstığı zaman bile Türkler hala ona Müslüman bir devlet olarak bu bulaşıcı hastalığa bağışık olan Osmanlı İmparatorluğu ile hiçbir ilişkisi bulunmayan bir Hristiyan iç sorunu olarak bakıyorlardı. Diplomatik bakımdan Hristiyan devletlerin devrimci savaşlarla meşgul olması Osmanlı hükümeti için yararlıydı bile. Selim III'ün Enderun Sırk katibi Ahmet Efendi, Ocak 1792'deki ruznamesinde bunu belirtmiş ve şunu eklemişti. Hemen Hazreti Hak Franche ihtilalini Mis'ali Maraz-ı Frank haini Devlet-i Ali'ye olanlara dahi sirayet et dirup ve çok zaman birbirlerine düşürüp Devlet-i Ali'ye hayırlı neticeler müyesser eyliye amin. 53 dipnot. Tahsin Öz yayınlayan Selim III'ün Sır Katibi tarafından tutulan ruzname Tarih Vesikası 3 Mayıs 1949 184 Karşılaştır Cevdet Tarih 6 130 17 Ekim 1797 Campo Formio Antlaşması'yla Venedik Cumhuriyeti topraklarının paylaşılması ile yeni bir evre başladı. Bu antlaşmanın 5. maddesi uyarınca Fransa, Yunan adalarıyla Arnavutluk ve Yunanistan'ın bitişik kıyılarındaki eski Venedik topraklarını ilhak etti. Osmanlı İmparatorluğu'nun geleneksel müttefiki Fransa onun komşusu olmuştu. Eski dostluk da bu darbeyi kaldıramazdı. Çok geçmeden Mora'dan endişeli raporlar gelmeye başladı. İmparatorluk sınırlarında hürriyet ve eşitlik, eski Helen ülkesinin eski haşmet ve hürriyetini hatırlatan konuşmalar ve törenler, Fransız entelijansının Osmanlı Yunanistan'ındaki asiler ve muhaliflerle birlikte çalışması ve Mora ile Girit'in ilhakı için Fransız planları hakkında raporlar. 54 dipnot. Mora valisi Hasan Paşa'nın raporları hakkında bakınız Karal. Yunan adalarının Fransızlar tarafından işgali ve Osmanlı-Rus münasebatı. 1797-98. Tarih Semineri Dergisi 1. 1937 103D. Karşılaştır. Cevdet 6. 280-81. Fransa'nın teminatları divanı yatıştırmaya yeterli gelmedi. Ve yeni Rus elçisi General Tamara, devrimci Fransa'nın tehlikelerine karşı Selefi'nin ikazlarını tekrarladığı zaman ona daha fazla kulak verildi. 55 dipnot. Karal, Tarih Semineri Dergisi, sayfa 116D. Burada Tamara ile konuşmaların resmi Osmanlı tutanağı verilmiştir. Çok geçmeden de Toulon'daki Fransız deniz hazırlıkları ve Osmanlı'ya bağlı ülkelere bir Fransız saldırı tasarısı hakkında daha da endişeli raporlar gelmeye başladı. 1798 ilkbaharında Reisül Küttab Ahmet Atıf Efendi'ye siyasal durum ve Fransa'ya karşı bir koalisyona katılma hususunda müttefiklerin Bağbali'ye yaptıkları çağrı hakkında divana bir lahiye hazırlaması talimatı verildi. Lahiyasının uzunca bir bölümü aynen verilmeye değer. Lahiyasına Fransız devriminin genel bir açıklaması ile başlar. Bu açıklamayı Osmanlı nezaketine uygun olarak okuyucularınca iyi bilinen bir şeymiş gibi fakat onun hakkındaki hayalleri silme amacı açıkça belli olan bir üslupla sunar. Birkaç sene mukaddem Fransa'da Şülendaz, Zuhur ve etraf eknafa, şerare, feyşan, şuru şur olan ateş, fitne ve fesat seynin ve freden beru melayin mülahedenin tasavvur gerdesi olup ikazına fırsat beyin oldukları için bir fitne-i naime olduğu erbab-ı vukuf indinde malum olan nevaddandır. Şöyle ki, Voltaire ve Rousseau demekle maruf ve meşhur olan zındıkların ve onlar misillü dehrilerin haşa sunme, haşa sebbü hazerat, paki daminana enbiya ve kadeh ve zemmeluk, kübradan ve cem'i edyanı, ref ve ilga ve şirini müsavat ve cumhuriyeti imadan ibaret olan elfaz ve tabirat, sehil el mehaz ile sureti istihsada, lisan-ı avam üzere tap ve neşrettikleri telifat-ı müteaddilerini, berekel cedid elze, diyerek sübyan ve nisbana varınca ekser nasmihil ve rabet ve mütalalarına müdavemet ettikçe elhad ve fesat maraz-ı frengi gibi aruk dimalarına sarri olarak itikatlarını ifsat etmekle ihtilalin iştidadı hengamında sedd-i kinayiz ve kalt ve tar-ı rehabin ile ref-idin ve mezhep maddesinden kimesine gücenmeyip telifat-ı telbis gayiyat meskure, beyan ve icrayı, nefsaniyat ve hayut, celbi menfaat için ikaz, fitne ve fesat eden her ve mekruh tarafından layun kati, avamı nesa ilan olunduğu üzere, güya saadet-i kamileyi, dünyeviyeyi ihraz etmek emniyesiyle, laf-ı murad olan iş bu müsavat ve serbestliğe can attılar. Mahaza her devletin üsse esas zabıta ve nizamı iltizam, usul ve füru, şer ve din ve mezhep olup, asayiş, bilat ve zapt-u rapt ibad yalnız icrayı siyaset ile müyesser olamadığı ve kulubu ibadullah'ta haf-ü hüda ve mülazayı ükba vücuduna muhtaç idi ki, kazayı müslüme tül Sebut'tan ve Ezmeni'yi salife ve bu evkatta Kafe-i Dul ve Cemahir'in gerek hak ve gerek batıl birer dini mahsusu olduğu malum iken, Fransa'da zuhur eden erbab-ı fitne ve fesat misli Nabesbuk veçs olmak, şimdilik hemen araz-ı fasidelerini icraya medar-ı suhulet olmak için vehamet-i akibeti kat'an mülahaza etmeksizin ilan-ı hatberle av'am-ı nas'tan haf-ı hüda ve mülasa-i ükba maddesini ref ve izale ve nice efal-i şenia ibahasıyla ar ve namusu külliyen imha ederek Fransa ahalisini behaim kıyafetini koymak mukaddematını bast ve temhid ettiler. Ve yalnız buna dahi kanaat etmeyip her mecelde kendilerini münasil hevadar peyda ederek Düveli saire ve kendu nizam-ı mülklerini vikaye kaydına düşmek ve bunlara hücum ve taarruz etmemek vesairini istisal için hukuku insan tabir ettikleri beyanname-i tuğyan meyallerini cem-i elsiniye tercüme ettirip her tarafa neşre iptidar ve amaimem ve melal metbuları olan meylükün aleyhine tuğyana ve tarh-ı davet hususunu pişvekar edindiler. 56 dipnot. Cevdet, tarih 6, 327'de. Bu belgede Fransız devrimi açıkça Hristiyan devletleri olduğu kadar Osmanlı İmparatorluğunu da tehdit eden bir tehlike olarak görülmektedir. Bu tehlikeyi giderme ihtiyacı hem Babali ile komşuları arasındaki geleneksel düşmanlığı hem de onunla Fransa arasındaki geleneksel dostluğu altüst etti. 1 Temmuz 1798'de İskenderiye'ye Fransız çıkartması ve bundan sonra Fransızların Mısır ve Filistin'deki faaliyetleri Atıf'ın düşüncelerini doğruladı. Devrimci Fransa'nın Arap halkları üzerindeki darbesinin uzun süren etkileri iyi bilinir. Fakat doğrudan doğruya etkileri bile Osmanlı hükümetini zamanımızda ideolojik savaş denen şeye girişmeye sevk edecek kadar rahatsız ediciydi. Suriye, Mısır ve Arabistan'da Arapça olarak dağıtılan bir bildiride devrimci doktrinlerin ayrıntılı bir reddiyesi sunuluyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Tanrı'nın birliğine ve Müslüman ümmetine iman etmiş olan sizler! Bilesiniz ki Fransız milleti, Tanrı konutlarını yerle bir etsin ve bayraklarını yere çalsın. Asi kafir ve sapık şerirdirler. Cenab-ı Rabbü Semavatü Arz'ın vahdaniyetine ve yevmi kıyameti şefiinin risaletine iman etmezler. Belki edyanın küllesini terk ve şiddetül hevlü ahreti inkar ettiler. Hatta kiliselerini ve salip süslerini yağmaladılar ve rahiplerine ve keşişlerine saldırdılar. Peygamberlerin getirdiği kitapların açıkça galat olduğunu, Kur'an, Tevrat ve İncil'in uydurma ve boş laftan başka bir şey olmadığını, bütün insanların insaniyette eşit ve insan olmakta farksız olduğunu ve hiçbirinin bir diğeri üzerinde bir üstünlüğü veya meziyeti bulunmadığını ve insandan her birinin zatında nefsini ve hayatında maaşını tedbir ettiğini iddia ederler. Sahte kitaplar ve aşağılık yalanlarla herkese, biz sizden, sizin dininizden ve sizin milletinizdeniz derler. Ve onlara boş vaatlerde ve korkunç tehditlerde bulunurlar. Kendilerini tamamen alçaklık ve sefaate vermiş, hainlik ve arsızlık atına binmiş, hile ve zulüm denizine dalmış ve şeytanın bayrağı altında toplanmışlardır. 57 dipnot. İstanbul arşivlerindeki bir belgeden Türkçe metni Karal tarafından Fransa, Mısır 108 ve devamında verilmiştir. Sir Sidney Smith tarafından Akkaya'ya getirilen Arapça metni Haydar Ahmet Şibaba atfedilen bir Arapça Cezzar Paşa biyografisinde verilmiştir. Tarikli Ahmet Paşa Al-Cezzar, Beyrut 1955, sayfa 125'te. Fransız devriminin en çok hangi niteliklerinin Atıf Efendi ve bildiri yazarı için korkutucu olduğuna veya onların en çok hangilerinin okuyucuyu korkutacağına ihtimal verdiklerine dikkat etmek ilginçtir. hiçbiri Hristiyan Avrupa'yı o kadar etkilemiş olan 16. Louis'nin katline hiçbir atıfta bulunmaz. İstanbul'daki Prusya maslahat güzarı von Knobelsdorf 11 Mart 1793 günlü bir mektubunda bu menfur cinayeti en küçük ayrıntılarına kadar öğrenen padişah o kadar müteessir oldu ki bundan hasta düştü. Bütün divan ve herkes bundan dehşete kapıldı diye yazıyordu. 58 dipnot. Zinkasen 6. 858-59. No 2. Sultanın kral kardeşinin katlinden duyduğu dehşetle hasta olması pek muhtemeldir. Ancak bir hükümdarın öldürülmesi fazla yankı uyandırmayacak kadar İstanbul siyasal hayatının alışkın bir özelliğiydi. Hükümdarlığın kaldırılması bile fazla dikkati çekmedi. Osmanlılar Venedik ve Ragusa'daki cumhuriyet kurumlarına yüzyıllardan beri aşina idiler ve bizatihi bir cumhuriyet kurulmasında onları endişelendirecek bir şey yoktu. Şimdi İstanbul egemen çevrelerini rahatsız eden devrimin laikliği, devlet ve kilisenin ayrılması, bütün dini doktrinlerin terk edilmesi akla tapmaydı. Önceleri Fransızların Hristiyanlığı reddettiklerini kuvvetle belirterek ve İslam'la sempati göstererek kendilerini Müslümanlara sevdirmeye çalışmaları biraz karşılık gördü. Fakat çok geçmeden Rusların ve Avusturyalıların yardımıyla imparatorluğun yöneticileri bu teklif edilen dostluğun geleneksel İslam düzeni ve ilkeleri için arz ettiği tehlikeleri anladılar. Korkuları yerindeydi. Orta Doğu'nun ondan sonraki bütün tarihi, batılı dinden ayrılmış bir batılı devrimci ideolojinin ayartıcı gücünün ne kadar büyük olduğunu göstermiştir. Bu propagandada Fransızların başarı derecesinin bazı belirtileri, Osmanlı kaynaklarında onun hakkında sık sık yapılan düşmanca telmihlerden anlaşılabilir. Aynı zamanda eşitlik ve hürriyet fikirlerinin ikincisi önceleri bizzat Türklerden çok devletin Hristiyan tebaası için tehlikeli sayılmış görünürse de patlayıcı muhtevasını anlamaya başladılar. Fransa ile Türkiye savaş halindeyken Fransız fikirlerinin Türklere iletilmesi aleyhinde bulunuluyordu. Bununla beraber 30 binden daha az bir Fransız ordusunun Mısır'ı fethetmekte ve 3 yılı aşkın bir süre yönetmekteki çabuk ve kolay başarısı ve Mısır'ı yöneten Fransızların gösterdiği hoşgörüyle sempati Türkleri etkilemekten geri kalmadı. Barış şartları gereğince Fransa Mısır'dan ve Yunan adalarından çekildi ve böylece Babali ile kısa süren komşuluğunu sona erdirdi. Artık Yunanca ve Arapça bağırmayan Fransa'nın sesi de İstanbul'da daha fazla dinlenir oldu. Brun, Raffin ve Sebastiani, Babali'de Fransız nüfusunu yeniden kurmaya çalışırken yeni bir Türk elçisi Mehmet Said Halet Efendi 1802'den 1806'ya kadar Paris'te hizmet gördü. Halet inanmış bir gericiydi ve batılı her şeyden nefret ederdi. Fakat kendi deyimiyle Frangistan üzerindeki zemleri bile Fransız etkisinin ne kadar kuvvetli olduğunu açığa vurur. Mektuplarından bazı bölümler bunun gösterebilir. Bir gün evvel şu kafiristandan hayrı ile halas olmaklığım için dualarımızı niyaz ederim. Zira Paris'e kadar geldik. Halkın nakil ve met ettikleri Frangistan'ı dahi göremedik. O tuhaf şeyler ve o akıllı Frankler kankı Avrupa'dadır bilemem. Sübhanallah, bu nasın akıl ve itikatları bir acayip şey ki bu kadar müddetten beri metü senasıyla kulağımızı doldurdukları Frangistan Huda hakkı için söyledikleri gibi olmadığından başka ekser hilafını bulduk. Frangistan'ı size ihafe veyahut iva için her kim sena ederse sual buyurasınız. Sen Avrupa'ya gittin mi deyu? Hayır gitmedim. Tarihlerden bilirim der ise iki kısımdan biridir ki şimdi izah olunur. Beli gittim ve biraz zaman eğlendim derse elbette Franklerin taraftarı ve casusudur. Gitmedim derse iki kısımdır. Ya eşektir, Franklerin yazdıklarını dinler yahut gayret-i diniyesinden tamamen Frankleri metheder. 59 dipnot. Karal, Halet Efendi'nin Paris Büyükelçiliği, 1802-6 1940 32D. Halit'in İstanbul'daki gerici grubu teşvik etmesine rağmen Fransız nüfusu artmakta devam etti. 1805 Fransız zaferleri ve Avusturya ile Rusya'nın küçük düşmesi üzerine Sultan pek sevindi ve Napolyon'u imparator olarak tanımaya karar verdi. 1806 Ağustos'unda Sebastiani İstanbul'a döndü ve Babali'yi hem Rusya hem de İngiltere'ye karşı savaşa sokmayı başardı. Geniş ölçüde Sebastiani'nin ve birçok Fransız subay ve gönüllüsünün enerjik müdahalesi sayesinde bir İngiliz deniz filosunun İstanbul'dan püskürtülmesi, Fransız Büyükelçisi'ne Babali nezdinde görülmemiş bir itibar sağladı. Fakat 1807 Mayıs'ında 3. Selim'in halliyle zirvesine ulaşan gerici ayaklanmanın tahrik edilmesine yardım eden de bizzat bu Fransız nüfusunun zaferi, Fransız nüfusunun zaferinin ünü ve İstanbul'un savunmasında Fransızların üstünlüğünün İslam duygularına incinmesi oldu. 60 dipnot. Zinkasen 7 455'te. Reform düşmanları ile ilk kuvvet denemesi daha 1805'te asker sıkıntısı içinde olan padişahın o zamana kadar muhafaza edilen gönüllü askerlik sistemi yerine nizam-ı cedide asker sağlamak için genel olarak zorla asker toplamayı emrettiği zaman başlamış bulunuyordu. Zorla askerlik Yeniçerilerden olduğu kadar halktan da isteniyordu. Bu cüretli tedbir, Yeniçerilerin ve ulemanın yeni düzene karşı için için yanmakta olan kızgınlığını iyice kabarttı. Daha önceki yıllarda Yeniçeri alaylarıyla bazı çarpışmalar geçmişti. Şimdi Rumeli'de açıkça kazan kaldırmışlardı. Onlara karşı Anadolu'dan gönderilen bir Nizam-ı Cedid alayı ezici bir yenilgiye uğramış ve bu bunalım karşısında başkentteki gericiler ve ayak takımı reformların durdurulmasını zorla kabul ettirmeyi başarmışlardı. Genel bir ayaklanmayı önlemek için Sultan reformcu danışmanlarını azletmeye, Nizam-ı Cedid birliklerini Anadolu'ya geri göndermeye ve sadrazamı Yeniçeri ağasına teslim etmeye ikna edildi. Bu yenilgi taşkını geciktirdi fakat önlemedi. Mayıs 1807'de yamaklar Avrupa tarzında üniforma giyme emrine karşı ayaklandılar. Asilerin lideri Kabakçı Mustafa çok geçmeden yüksek çevrelerin güçlü desteğini sağlamayı başardı. Taraftarlarıyla birlikte İstanbul'a yürüdü. At meydanında karargah kurdu ve Sadaret Kaymakamı Musa Paşa ile ve Şeyhülislam ile yakın ilişkiye girdi. Kendisi ve asiler ellerinde başlıca reform taraftarlarının listesiyle çılgın bir kalabalığın da yardımıyla onları toplama ve öldürme işine koyuldular. Bazılarını kendi evlerinde öldürdüler, bazılarını da at meydanına kadar sürükleyip orada paraladılar. Sultanın Nizam-ı Cedid'i kaldıran Haddü Hümayun'u tahtını kurtarmak için artık çok geç kalmıştı. 29 Mayıs 1807'de At Meydanı'nda şamatacı bir mitingden sonra Yeniçeri subaylarından bir heyet Şeyhülislam'a giderek hareket ve Haddü Hümayunlarıyla Kur'an'ın takdis ettiği dini ilkelere karşı çalışmış bir sultanın hükümdarlığa devam edip edemeyeceğini sordu. Şeyhülislam güya biraz şaşırıp tereddüt ettikten sonra İslam dininin ve Osmanlı Devleti'nin çıkarları adına sultanın halline fetva verdi. Buna uygun olarak Selim tahttan indirildi ve kuzeni Mustafa padişah ilan edildi. Nizam-ı Cedid kuvvetleri hemen dağıtıldı ve asilerin başı Boğaz müstahkem mevkilerinin komutanı oldu. Başkentte gerçek hükümranlar Sadaret Kaymakamı ile Şeyhülislam idi. 61 dipnot. Zinkasen 7 461D. Jükro 2 104D. Cevdet tarih 8 139D. Asım 2 178D. Ata 3 44D. Bu olaylardan bir yıl kadar sonra İmparatorluk Vakanüvisi Ahmet Asım Efendi 1791-1808 yıllarının vakainamiyesini yazdı. Anlattıklarından bu yıllar esnasında Türkiye'de Fransız nüfusunun genel etkisi hakkında açık bir izlenim edinebiliriz. Asım, imparatorluğun eski askeri gücünü tekrar kazandıracağını umduğu reformları tasvip eder ve ilginç bir pasajda Rusya'nın Batı'nın bilim ve tekniğini almak suretiyle nasıl zayıflık ve barbarlıktan bir büyük devlet durumuna yükseldiğini anlatır. 62 dipnot. Asım 1-265. Fakat o, bütün Hristiyan devletleri İslamlığın kökleşmiş düşmanı sayan ve onlarla anlaşmalardan ancak kötü sonuçlar çıkabileceğini düşünen koyu bir Hristiyan düşmanıdır. Özellikle Fransızlardan nefret eder ve Türkiye'deki Fransız taraftarı takımı ifade edilmiş ahmaklar olarak kötüler. 63 dipnot. İbit, sayfa 76,175. Fransa'nın iç işlerine atıfları azdır ve düşmancadır. Cumhuriyet, bulanmış bir midenin böğürmesi ve kusması gibiydi. 64 dipnot. Asım 1.78. İlkeleri de dinin terki ve zengin ile yoksulun eşitliğinden ibaretti. 65 dipnot. İbit, sayfa 62. Türkiye'deki Fransız faaliyetlerinden daha birçok şeyler söyler. 3. Selim'in reformlarının başarıları ve başarısızlıkları ve onun düşüş nedenleri ve koşulları hakkındaki uzun bir tartışmada Fransız nüfusu üzerinde önemli durur. Fransızlar, Hristiyanlığa düşmanlıkları ve Muhammed'in öğretilerini izleme niyetleri hakkında Türklere güven vererek kendilerini dost ve hatta İslamlığın müstakbel salikleri olarak takdim etmişlerdi. Yoğun propaganda ile sadece devletin büyüklerinin değil, avamın da zihinlerini karıştırmışlardı. 3. Kaset 1. Yüzün Sonu.